home. Om Ajnana Timrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurudmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Can you just move a little this way? I just can't see like that. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadha Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Yeah, otherwise I'm just speaking to the dolphins here. Thanks. Okay, now we have Bhagavad Gita's. And if you turn to the 14th chapter, that is what we're going to be studying over the next 3 days. Who doesn't have a Bhagavad Gita, I mean at home? You all have a Bhagavad Gita. Everyone's got a Bhagavad Gita. Fantastic. Okay. I'll read the Sanskrit. For the first verse, first two verses, we can read the Sanskrit together responsively, and then we'll continue. So this chapter is called The Three Modes of Material Nature. And it'll become very clear why it's important for us to know about these modes.
Bu üç hal hakkında öğrenmemizin bizim için niye önemli olduğu açıklık kazanacak.
But let's see what the Lord says.
Ama önce Rabbin ne dediğine bakalım.
Shri Bhagavan Uvacha Param Bhuya Pravakshyami Jnananam Jnanam Uttamam Yajyatva Munaya Sarve Param Siddhim Ito Gata. The Supreme Personality of God had said, again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection.
Bu en yüce bilgiyi ve bu en büyük hikmeti sana tekrar açıklayacağım. Bunu bilen bütün bilgeler en yüce mükemmelliğe ulaştılar.
So of course Krishna says again, so he said, I'm going to repeat what I've told you earlier, but I'm just going to present it in a different way.
Krishna tekrar diyor. Daha önce söylediğim bir şeyi tekrar edeceğim. Ama bunu farklı bir şekilde tekrar edeceğim.
And Krishna says that if one knows, if one understands what he's going to say, then one can attain supreme perfection.
Ve Krishna şöyle der. Kim onun ne diyeceğini anlarsa o mutlak olan hakikate ulaşabilir.
So he says param siddhi. Siddhi means perfection. Param siddhi means supreme perfection.
Param siddhi, siddhi mükemmellik anlamına geliyor. Param da en yüce olan anlamına geliyor. Param siddhi en yüce mutlak hakikat olan.
And then the next verse.
Bir sonraki kıta.
These are both introductory verses.
Bu üç bölümden oluşuyor. Üç kıtadan oluşuyor.
Açıklayıcı.
They're both introductory verses.
Hepsi giriş niteliğinde olan kıtalar.
Which means that Krishna is awakening our interest so that we take seriously what it is that he's going to say.
Bu şekilde Krishna bizim ilgimizi uyandırıyor. Söyleyeceği şeyler konusunda merak duymamızı sağlıyor.
İdam gyanam upasritya.
İdam gyanam upasritya.
Mama sadharmyam agata.
Mama sadharmyam agata.
Sarge pino pajayante.
Sarge pino pajayante.
Pralayena vyatanticha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution.
Bu bilgide sabitlenen kişi, benimkisi gibi aşkın bir doğaya ulaşır. Ve ne yaratılış gününde yeniden doğar, ne de kıyamet gününde rahatsız olur.
All right, then, Krishna gives an introduction to the nature of creation.
Daha sonra Krishna yaratılışın doğasıyla ilgili bir giriş yapıyor.
He says that the total material, this is now in verse 3, the total material substance is called Brahman.
O şöyle diyor, bütün maddi olan yaratılış Brahman adıyla anılır.
And it's that Brahman that Krishna impregnates and makes possible the birth of all living beings.
Bu Brahman Krishna'nın oluşturduğu ve daha sonraki bütün yaratılışın kaynağı olan şeydir.
In Vedic aphorism, it's stated sarva karma idam brahma. Everything that you see is Brahman.
Vedic aphorism'de şöyle denilir, söylediği Sanskritçe şey, her gördüğünüz şey Brahman'dır.
However, for Brahman to show variety,
buna rağmen Brahman için çeşitlilik göstermesi için,
and for living entities to be activated in that Brahman, it requires Krishna's intercession.
Ve bütün canlı varlıkların onun içinde bir eylem alabilmeleri için bu Krishna'nın buna dahil olmasını gerektirir.
So Krishna then says, I impregnate living entities into the material nature.
Bu nedenle Krishna, ben canlı varlıkları maddi doğaya dahil ederim der.
This is described in detail in Srimad Bhagavatam, Brahma Samhita.
Bu Srimad Bhagavatam, Brahma Samhita'da daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
But basically, living entities who are dormant in the body of the Lord.
Ama temel olarak Krishna'nın bedeninde içsel olan canlı varlıklar.
They are then given entrance into the material world through Krishna's glance.
Onlar Krishna'nın bakışıyla maddi doğanın içine doğru bir giriş verirler.
So it is this glance of the Lord that contains the living entities.
Canlı varlıkları içeren Krishna'nın bu bakışıdır.
And so then Krishna says in the next verse, it should be understood that all species of life are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father.
Ve bir sonraki kıtada Krishna şöyle der, maddenin özü olan Brahman doğumun kaynağıdır ve ben Brahman olarak hamileliği yaratırım ve bütün canlılara doğumu mümkün kılarım. Ey Bharata'nın oğlu.
So Krishna's established a setting for us. There's the material world, and there are the living entities.
Krishna bu şekilde bizim için bir sahne oluşturur, yani bir ve burada da canlı varlıklar oluşurlar.
And the whole theme or the problem of the Bhagavad Gita is how do the living entities, human beings, solve the problems that arise from being in the world?
Ve Bhagavad Gita'nın özünde uğraştığı çözüm bulmaya çalıştığı problem, maddi varlıkların nasıl burada var olacakları.
Why practice yoga? Why want to be liberated?
Neden yoga yapıyoruz? Neden aydınlanmak, özgürleşmek istiyoruz?
We want to be liberated because we're suffering.
Özgürleşmek istiyoruz, aydınlanmak istiyoruz çünkü acı çekiyoruz.
Because we're in a unnatural state of being.
Çünkü varoluşun doğal olmayan bir halinde bulunuyoruz.
So we are looking for what is actually the end of suffering and what is our real constitutional state.
Bu nedenle acının nasıl sona erebileceğini arıyoruz ve asıl olan varoluşumuzdu.
So Krishna says, "Aham bija pradapita. I am the seed-giving father. Everything that lives, Krishna is the source."
Bu nedenle Krishna şöyle diyor: "Ben doğumun kaynağıyım ve yaşayan her şey benden geliyor."
The trees, flowers,
ağaçlar,
the birds,
kuşlar,
humans,
insanlar.
Ultimately, Krishna is the source of. He is the father of everything that lives.
Yaşayan her şeyin kaynağı Krishna. Her şey.
And that which doesn't live, he's the creator.
Ve canlı olmayan varlıkların da yaratıcısı.
So this is the background.
Evet, bunun arka planda olan şey bu.
There is the world and there is the living entities.
Bir tarafta dünya var, diğer tarafta da canlı varlıklar.
And the living entities are in this world.
Ve bu canlı varlıklar bu dünyada yaşıyorlar.
So now this chapter is what is keeping you here in this world.
Bu bölümün anlattığı şey bizi bu dünyada tutan şey nedir?
What is it that's keeping us confined into this material nature?
Bu maddi doğaya bizi hapseden şey nedir?
Even though we may want to be liberated.
Aydınlanmak istiyor olmamıza rağmen.
For most part, people are not interested in liberation.
Aydınlanmak istiyor olmamıza rağmen birçok insan aydınlanmayla ilgilenmemektedir.
And for most part, those people who say they want to be liberated are only saying the word, but they also not interested in real liberation.
Ve aydınlanmak istediğini söyleyen kişiler de aslında sadece bir söz söylemektedirler. Gerçekten bununla ilgilenmemektedirler.
But then even those who are sincere about liberation, even for them, they find that they are actually bound to this world.
Ama aydınlanma konusunda samimi olan insanlar için bile burada hapsolduklarını farkına varırlar.
So what is causing? What is that binding?
Peki bu hapsoluşu neden nedir? Bu bağlanmanın nedeni.
What is it that keeps us bound to this material energy?
Bizim bu maddi enerjiye bağlı tutan şey nedir?
And Krishna then explains.
Krishna bunu açıklayacak.
So he says in verse 5, he says, material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature or mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes.
Ve beşinci kıtada Krishna şöyle demektedir: maddi doğa, erdem, ihtiras ve cehalet olmak üzere üç hal tarafından oluşturulmuştur. Ey şanlı Arjuna, ebedi canlı varlık doğa ile bağlantı kurduktan itibaren bu hallere göre koşullanır.
So what is it that keeps us in this world? Krishna described that there are nature has three different qualities.
Bizi bu dünyada tutan şeyleri açıklarken Krishna şundan bahseder. Bu maddi enerjinin üç hali vardır.
And it's the inherent qualities of nature which bind us.
Ve bu onların doğanın kendinde olan özellikleridir bizi bağlı tutan şey.
So this word guna, it also means rope.
Guna'nın diğer anlamı bir iptir.
So rope is something that ties you down.
İp sizi bir yerde tutan bir şeydir.
But these ropes are not visible.
Ama bu ipler görünür değil.
It's not like you don't see any ropes around you.
Siz etrafınızda bazı ipler görmüyorsunuz.
And yet you're conditioned.
Ama buna rağmen koşullanmışsınız.
You're bound. You're bound to act in ways, to think in ways.
belli şekillerde davranmaya ve düşünmeye bağlanmış durumdasınız.
Just like I'm convinced that I'm Hungarian, therefore I'm bound to act in a certain way.
Ben Macar olduğuma ikna olmuş durumdayım. Bu nedenle belli şekillerde davranıyorum.
The tree is conditioned, and therefore the tree acts like a tree.
Ağaç koşullanmış durumda. Bu nedenle bir ağaç, ağaç gibi davranmakta.
In fact, everything that exists is influenced and is under the influence of these three qualities.
Aslında var olan her şey bu üç şeyin etkisi altında.
So they are called goodness, passion, and ignorance.
Bunlar erdem, ihtiras ve cehalet.
And Krishna here says, when you come in contact with nature, then you become conditioned by these.
Ve Krishna şöyle der, maddeyle bağlantı haline geldiğinizde koşullanırsınız.
How is it that the living entity comes in contact with the nature?
Ve nasıl canlı varlık maddeyle bir ilişki haline gelir, ilişki haline geçer?
Krishna bahirmukhya hon bhogyavan chakari. That when the living entity turns away from Krishna,
bu canlı then, varlık Krishna'dan uzaklaştığında,
then what is there when you turn away from Krishna, that is matter.
Krishna'dan yüzünüzü diğer tarafa çevirdiğinizde orada olan şey maddedir.
So turning away means that we become somewhat inimical or indifferent to Krishna.
Bu yüzümüzü ondan diğer tarafa çevirdiğimizde ona karşı yabancılaştığımız anlamına gelir.
And at that time the living entity comes in contact, even you could say visual contact with matter.
O zaman canlı varlık maddeyle görsel bir şekilde bağlantı haline geçer.
And by that connection, one then immediately starts to become conditioned.
Ve bu bağlantı gerçekleştiği anda kişi koşullanmaya başlar.
Condition means that someone becomes influenced by a thing.
Koşullanmanın anlamı şudur. Kişinin bir şey tarafından etki altında kalmasıdır.
And when you become influenced by something, you take on the qualities of that thing.
Ve bir şeyin etkisine girdiğiniz anda o şeyin niteliklerini almaya başlarsınız.
So there are these three different qualities of matter that influence us in three different ways.
Ve maddenin bu üç hali vardır. Bu üç hal bizi farklı şekillerde etkiler.
So when we recognize the influence of matter in others and ourselves, we can then actually see what type of influences we are under.
Ve biz maddenin kendi üzerimizde ve diğerlerin üzerindeki etkisini fark edebildiğimizde maddenin hangi halini tarafına etkilendiğimizi anlayabiliriz.
So earlier Krishna says prakriti kriyamanani. We think that we are voluntarily acting, thinking, but we're not.
Krishna daha önce şunu söyler. Biz gönüllü bir şekilde hareket ettiğimizi zannetmekteyiz ama öyle değil.
So we are like puppets.
Biz aslında kuklalar gibi.
Puppets are moved by strings.
Kuklalar ipler tarafından hareket ettiğimiz.
So these gunas or these modes of nature, they are also moving us.
Bu gunalar, yani maddenin halleri de aynı şekilde bizi hareket ettirmektedir.
Because we've given ourselves over to them.
Çünkü biz kendimizi onlara teslim etmiş durumdayız.
By identifying with this nature.
Bu doğayla kendimizi özdeşleştirerek.
And the mature manifestation of that identification is this body.
Ve bu özdeşleştirmenin de olgunlaşmış hali, en olgunlaşmış hali bu bedendir.
So let's start off by seeing what are actually the symptoms of these modes of nature.
Şimdi bu maddenin üç halinin semptomlarının ne olduğuna bakalım.
Because when you use the word liberation, Liberation means to be free from any other influence other than the spiritual influence.
Bunun anlamı manevi olan etki haricindeki bütün etkilerden bağımsız olabilmektir.
But when you recognize the symptoms of these modes of nature, then you can see whether you are liberated or not.
Ve maddenin hallerinin bu semptomlarını fark edebildiğinizde onlar tarafından etkilenip etkilenmediğinizi bilirsiniz.
And if not liberated, then you can see actually how low down one is within the conditioned state.
Ve eğer aydınlanmış olmadığınızı fark ederseniz bu maddi doğanın ne kadar aşağısında olduğunu görebilirsiniz.
Of these three, goodness is better.
Bu üç içinde iyilik yani erdem iyidir, daha iyidir.
Passion is lesser.
Tutku daha azdır, itiraz.
And ignorance is the worst.
Ve cehalet en kötüsüdür. Işte.
Now Krishna starts about talking about goodness.
Şimdi Krishna erdem hali hakkında konuşmaya başlıyor.
He says, O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating. And it frees one from sinful reaction. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge.
Ey erdem halindeki günahsız kişi, diğer insanlardan daha saf olmak kişiyi aydınlatır ve bütün günahsal tepkilerden kurtarır. Bu halde bulunan kişiler mutluluk ve bilgi duygusuna koşullanırlar.
So here we see that goodness is pure in the material sense.
Burada görüyoruz ki erdem maddi anlamda saftır.
And it is illuminating.
Ve aydınlatıcıdır.
Illuminating, as we'll see later, it means that it gives knowledge.
Aydınlatıcı olmasının anlamı bilgi vermesidir.
It makes one aware of the consequences of activities and gives one the knowledge how to actually choose one's direction in life.
Kişinin eylemlerinin sonuçları hakkında daha bilinçli farkında olmasını sağlar ve bunlardan birini seçebilmesini sağlar.
And because someone knows in goodness what is right activity, therefore in goodness one can become free from sinful reaction.
Erdem modunda kişi iyi hareketin ne olduğunu bildiği için günahsal hareketlerin sonuçlarından özgür olabilir.
You can avoid sinful reaction and you can perform activities that free you from sinful reaction.
Günahsal faaliyetlerden uzak durabilirsiniz ve sizi günahsal faaliyetlerden arındıracak faaliyetlerde bulunabilirsiniz.
So what are activities that free you from sinful reaction?
Sizi günahsal faaliyetlerden özgürleştirecek olan aktiviteler nelerdir?
Devotional service actually frees one from one's karma.
Adanma hizmeti aslında insanı karmasından özgürleştirir.
And yet we'll see that the devotional service, if it's not done for the right purpose, it remains an activity within the mode of goodness.
Ve daha sonra göreceğiz. Eğer kişi bunu Krishna için yapmaz.
Doğru amaçlı.
Becomes an activity in the mode of goodness.
Evet. Eğer bu kişi erdem modundaki faaliyetleri doğru şekilde yapmazsa, doğru amaçla yapmazsa, bunlar sadece maddi doğan içinde erdem halinin bir parçası olarak kalırlar.
So Krishna here says, although goodness is better than the others, but it still has its effect.
Bu nedenle Krishna der ki, erdem modu diğerlerinden iyi olmasına rağmen hala kendi etkilerine sahiptir.
If one lives in goodness for the sake of staying in goodness, then one will become conditioned by it.
Eğer kişi iyi olmak için, erdem modunda kalmak için erdemli faaliyetlerde bulunuyorsa, o zaman maddi doğa tarafından etkilenecek.
And what will be the conditioning?
Ve bu koşullanma ne olacaktır?
One will feel happy.
Kişi mutlu hissedecektir.
So this idea, I want to feel happy.
Yani bu fikir, mutlu olmak istiyorum fikri.
This is a trap.
Bu bir tuzaktır.
Because happiness is not necessarily the exclusive symptom of spirituality.
Çünkü mutluluk her zaman maneviyatın ille de maneviyatın bir semptomu değildir.
So one becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge.
Kişi eğer o zaman mutluluk ve bilgi tarafından koşuyormuş.
So knowledge means one sees things as they are.
Bilgi kişinin şeyleri olduğu gibi görmesi anlamındadır.
One may see that the Supreme Lord is behind all activities.
Kişi yüce Rabbin bütün aktivitelerin ötesinde olduğunu görebilir.
And yet at the same time, if one is just satisfied with following the laws of God and being a good person, one remains in this world.
Ama eğer kişi Tanrı'nın koyduğu yasaları takip etmek ve iyi bir insan olmakla memnunsa, yani tatmin oluyorsa, o zaman kişi bu doğada kalır.
But the importance and the value of the mode of goodness.
Ama maddenin bu üç halindeki bilmekteki değer.
Is that when practiced for the right purpose, it then becomes actually a stepping point to transcendence.
Eğer doğru şekilde uygulanırsa bu aşkınlığa ulaşmakta bir adım olacaktır.
So goodness is what we're going to want to focus on in our talks here.
Buradaki konuşmalarımızda üzerine durmak istediğimiz maddenin hali erdem hali.
Because there's a certain type of dynamic here that Krishna talked about in this verse 5.
5. kıtada Krishna'nın bahsettiği belli bir dinamik var.
When the living entity comes in contact with matter, then he becomes conditioned.
Canlı varlık maddeyle temas haline geldiğinde koşullanıyor.
The conditioning will depend upon his past activities and his desires.
Bu koşullanma onun geçmişte yapmış olduğu faaliyetlere ve kendi arzularına bağlı olacak.
And the nature of the lower modes is to actually pull living entity down.
Ve daha aşağıda bulunan maddenin hallerinin özelliği kişi aşağı doğru çekmeleridir.
And the nature of goodness is that it affords elevation.
Ve erdem hali ise kişiyi yükseltebilir.
So in the same way that material nature affects us by the modes.
Aynı şekilde maddi doğa bizi etkiler.
And those modes have certain qualities that we'll see.
Ve bu maddenin üç halinin belli özellikleri vardır göreceğimiz.
When we practice the quality of the mode of goodness, then we become elevated to that mode.
Eğer biz erdem halinin özelliklerini pratik yaparsak o hale doğru yükseleceğiz.
And I'll come to that a little later, but
let me
Let's read these qualities of passion and ignorance.
Şimdi ihtiras halinin ve cehalet halinin özelliklerini okuyalım.
So remember that it's pure, frees you from sinful activities.
Sadece şunu hatırlayın, o saftır, sizi diğer günahsal faaliyetlerden arındırır.
But the happiness and the knowledge that comes from goodness can be a cause of conditioning.
Ama onun erdem halinin getirdiği mutluluk ve bilgi bir koşullanmaya sebep olabilir. Bunu hatırlayın.
In verse 7, Krishna describes the mode of passion.
7. kıtada Krishna ihtiras halini açıklıyor.
The mode of passion is born of unlimited desires and longings, or son of Kunti. And because of this, the embodied living entity is bound to material, fruitive actions.
İhtiras hali sonsuz arzular ve özlemlerden doğmuştur. Ey Kunti'nin oğlu, vücutlanmış canlı varlık, maddi meyvesel faaliyetlere bu yüzden bağımlıdır.
So a person in the mode of goodness knows how to act in such a way that he may avoid sinful reaction.
Erdem halinde bulunan kişi günahsal faaliyetlerin sonuçlarına etkilenmeyecek şekilde nasıl davranabileceğini bilir.
His main purpose is purification of the heart.
onun asıl amacı kalbinin kalbini arındırmaktır.
A person in the mode of passion is not in knowledge and is not in control of himself.
Tutku ihtiras halinde bulunan kişi bilgili değildir ve kendi kontrolüne de sahip değildir.
So has so many different types of desires.
Bu nedenle birçok arzuları vardır.
And his life is all about fulfilling those desires.
Ve hayatının tüm amacı da bu arzuları gerçekleştirmektir.
And because one tries to fulfill those desires, one wants the fulfillment or the fruit, so one is continually bound to this pursuit of sensual happiness.
Kişi bu arzuları gerçekleştirmeye çalıştığı için, bunların sonuçlarını, meyvelerini istediği için sürekli olarak buna bağımlı durumdadır.
So mode of goodness inspires illumination.
Yani erdem hali aydınlanma konusunda ilham verir.
Mode of passion inspires desires and longings.
İhtiras hali ise arzuları ve özlemleri ilham verir.
So when you feel some particular longing for something,
bu nedenle eğer belli bir şey için bir arzu duyuyorsanız,
you walk past the shop and you see a nice hat.
Örneğin bir dükkanın yanından geçerken güzel bir şapka görüyorsunuz.
That surge, oh I want that, that is the mode of passion.
Eğer sizde, oh ben bunu istiyorum duygusunu yandırıyorsa, bu ihtiras halidir.
Same thing.
Aynı şekilde.
A boy walks down the street and he sees this girl and immediately he feels this surge of wanting to possess her. That's the influence of mode of passion.
Örneğin bir delikanlı sokaktan aşağı doğru yürürken bir genç kız gördüğünde ona sahip olmak istiyorsa, bu da ihtiras halinin etkisiyledir.
So the mode of passion works on us.
Tutku hali bizi etkiler.
And because we are passionate.
Ve biz ihtiraslı olduğumuz için.
Which means that the passion, we are susceptible to passion, therefore the two become a very active combination.
Bu nedenle biz ihtiraslı olabildiğimiz için bu ikisi
it becomes an active combination.
Bu ikisi aktif bir kombinasyon oluşturur.
The mode of passion inspires our passionate nature.
Tutku hali bizim tutkusal olan özelliklerimiz ortaya çıkıyor.
Now the mode of ignorance.
Şimdi cehalet moduna geçiyoruz.
O son of Bharat, know that the mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all living entities. The results of this mode are madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul.
Ey Bharat'ın oğlu, cehaletten doğmuş olan karanlık hali, vücutlanmış olan bütün canlı varlıkların yanılgısıdır. Koşullanmış ruhu bağlayan bu halin sonuçları delilik, tembellik ve uyku olarak ortaya çıkar.
So we've seen that knowledge means goodness means knowledge or illumination.
Şunu gördük. Erdem bilgi anlamına geliyor ve aydınlanma anlamına.
Passion means knowledge, but knowledge for the purpose not of purification, but for the purpose of enjoyment.
İhtiras da bir bilgi anlamına geliyor. Ama bu arınmak için kullanılan bir bilgi değil, bir şeylere sahip olmak için.
Ignorance means no purpose.
Cehaletin ise hiçbir amacı yok.
No knowledge, no
hiçbir
purpose.
Bilgi, hiçbir amaç yok.
Someone asks you, why did you do that?
Birisi size soruyor, neden bunu yaptın?
I don't know.
Bilmiyorum.
That's called ignorance. That's the mode of ignorance.
Bu cehalet modu.
If you do something,
eğer bir şey yapıyorsanız,
and you have no material purpose for it, and no spiritual purpose for it, then you're in ignorance.
O zaman cehalet modu.
At least it should be one of the two.
En azından ikisinden birisinin olması gerekiyor.
So, and what will be the result? How do we know that this mode of ignorance is acting on us?
Peki bunun sonucu ne olacaktır? Yani cehalet modunun bizim üzerimizde etkisi olduğunu nasıl anlayacağız?
Madness, laziness,
delilik,
sleep,
tembellik, uyku,
These then become the natural symptom of someone. Here, madness is people just, they haven't the faintest idea. They talk all kinds of crazy things.
Bu yani cehalet modundaki bir insanın belirtileri olacaktır. Burada insanlar var, her şey hakkında konuşuyorlar.
And it doesn't make any sense.
Ve hiçbir anlama gelmiyor.
It can be illogical. I'm not talking about just rambling on, the people who don't make sense in their thought process.
Sadece öylesine konuşan insanlardan bahsetmiyorum. Gerçekten söyledikleri bir anlam taşımayan insanlar.
It's like in the earlier verse, Krishna says, "Aham bija pradapit." I'm the seed-giving father.
Daha önceki kıtada Krishna söylemişti. Ben herkesin babasıyım, yani herkesin tohumunu veren.
And he says, yes, this material nature, this is the mother.
Ve bu maddi doğada annedir.
So, it's a very common analogy.
Ve bu çok sıklıkla kullanılan bir benzetmedir.
You have this nature, we call it mother nature.
Doğayı biliyoruz.
In Turkish
ama
also.
Toprak ana diyoruz.
Tabiat ana.
Yeah. Mother nature. So if you have a mother nature, then you have a father.
Öyleyse bir toprak ana varsa bir de baba var.
So who's the father?
Peki baba kim?
There must be a father.
Bir babanın olması gerekiyor.
We're the products of the mother nature. Mother nature exists. Who's the father?
Biz tabiat ananın ürünleriyiz. Tabiat ana var. Öyleyse baba nerede?
So when people can't understand a very simple thing like this, this is called the mode of ignorance.
Bir insan bu kadar basit bir şey anlayamıyorsa o kişi cehalet modundadır.
It's a simple argument as you can get for the existence of God.
Bu Tanrı'nın varlığıyla ilgili ortaya koyabileceğimiz en basit argümandır.
Which incorporates everything that we see around us in everyday life.
Ve bu günlük hayatımızda etrafımızda gördüğümüz her şeye bir anlam katar.
How long does class go till? What's the schedule?
Until 9.
Uh-huh. Okay. Everyone take a deep breath. Okay. Krishna, again, we'll do verse 9. He summarizes.
Krishna yine 9. kıtada bunu özetliyor.
How is it that these modes affect us?
Bu maddenin üç hali bizi nasıl etkiliyor?
He says, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance covering one's knowledge binds one to madness.
Ey Bharata'nın oğlu, erdem hali kişiyi mutluluğa, ihtiras hali kişiyi meyvesel faaliyetlere koşullar ve kişinin bilgisini örten cehalet ise kişiyi deliliğe bağlar.
So when people live in harmony with the world and with the laws of God,
insanlar dünyayla ve Tanrı'nın yasalarıyla uyum içinde yaşarlarsa,
they're going to get a right result.
Bunun sonucuna iyi bir sonuç alacaklar.
Life is going to be relatively easy for them.
Hayat onlar için göreceli olarak kolay olacak.
They're going to be relatively happy.
Ve göreceli olarak da mutlu olacaklar.
Just like devotees.
Adananlar gibi.
We say, chant Hare Krishna and be happy.
Hare Krishna mantrasını söylüyoruz ve mutlu oluyoruz.
So it's true, if you live like a Vaishnava,
bu doğru, eğer bir Vaishnava gibi yaşarsanız,
then you'll be happy.
O zaman mutlu olacaksınız.
Because the sufferings of material world are going to be minimized.
Çünkü maddi doğanın neden olduğu acılar minimalize edilmiş olacak. En az en ince.
But if one has no higher purpose and thinks, oh, this is nice,
ama eğer kişinin daha yüksek bir amacı yoksa ve sadece bunlar hoş diye düşünüyorsa,
then one becomes conditioned by the sense of happiness.
O zaman mutluluk duygusuyla kişi koşullanır.
I like this chanting Hare Krishna and living in this way. And
Krishna mantrasını söylemeyi seviyorum ve bu şekilde yaşamayı seviyorum.
And my purpose in life is this type of happy life.
Ve benim hayattaki amacım da bu tip bir mutlu hayat.
Then one becomes bound by this and one can't actually go to the next stage, which is actually to transcend happiness.
O zaman kişi bu şeye bağlanır, bu mutluluğa bağlanır ve bir sonraki adıma, yani aşkın olan mutluluk yoluna giremez.
The conditioning of passion is fruitive activity.
İtiraz halinin koşullanması ise meyvesel faaliyetlere bağlanmak.
Fruitive activity means that you want to enjoy the result of your work.
Meyvesel faaliyetlerin anlamı yaptığınız şeyin sonucundan zevk almak istemenizdir.
This becomes the motivation.
Bu sizin motivasyonunuz haline gelir.
In other words, the mode of passion inspires us.
İhtiyaç hali bize ilham verir.
That I want to go to school so I can get a good diploma.
Okula gitmek istiyorum ki iyi bir diploma alabileyim.
With my good diploma I can get a good job.
İyi bir diplomam olsun ki iyi bir iş bulabileyim.
With a good job I can get good money.
İyi bir işim olursa iyi para kazanabilirim.
With money I will have a big house.
Parayla iyi bir büyük bir ev satın alabilirim.
I will have car.
Bir arabam olabilir.
And I'll have a nice family.
Ve iyi bir ailem olabilir.
And I'll enjoy. In other words, it's always about some result.
Ve keyfini çıkarım. Yani bu şu anlama geliyor. Bu hep sonuçlarla ilgili.
And there then becomes no end to that result.
Ve bu sonuçlara da bir sonu yok.
So when we see that a person is just result oriented, it means that he's in the mode of passion.
Kişi eğer tamamen bu sonuçlara bağlıysa, onlara oriente oluyorsa yani.
And the result may be for him.
Onun bir sonu yok.
Or the result may be for somebody else. I want this for my children.
O zaman ihtiyaç halinde. Bu kendisi için bir sonuç olabilir veya çocukları için olabilir. Başkası için olabilir.
So that's the influence of passion.
Bu ihtiyaç halinin etkisi.
Now similarly, and the converse is, you know what a reversible equation is in chemistry?
Yeah, some atoms.
Can you translate it?
Reversible equation. Türkçesini bilemiyorum. Bu kimyada kullanılan bir terimmiş. Anlamı biliyor musunuz diye sordum.
So reversible equation is H2 plus O equals H2O.
Bu mesela hidrojen atomu, yani su atomunun hidrojen ve oksijen atomuna eşit olması.
So hydrogen and oxygen makes water.
Yani hidrojen ve oksijen bir araya gelince suyu oluşturur.
And water breaks down into oxygen and hydrogen.
Ve su da aynı şekilde oksijen ve hidrojene bölünebiliyor.
So it goes either way.
Yani iki taraf, bu iki yönlü de mümkün olan bir şey.
So mode of passion inspires someone to enjoyment.
Yani cehalet modu kişiyi zevk almaya itiyor.
To working for the result of something, enjoying the result of some activity.
Bir şeyin sonucundan zevk almaya.
And working for the result of something that then invokes the mode of passion.
Ve bir şeyin sonucu için çalışmak da aynı şekilde cehalet modunu getiriyor.
So passion makes fruitive activity, and fruitive activity makes passion.
İhtiras hali meyvesel faaliyetlere neden oluyor. Meyvesel faaliyetler de aynı şekilde ihtiras hali.
And so this will be a key that I'll repeat over again.
Bu daha sonra tekrar edeceğimiz bir tür anahtar bir şey olacak.
That the type of activity that you perform can invoke a certain type of mode of nature.
Yapmış bulunduğunuz faaliyetler belli bir maddenin hallerinden belli birini ortaya çıkaracaktır.
And Krishna here says that by using the modes of nature you liberate yourself.
Krishna burada diyor ki yine maddenin hallerini kullanarak kendinizi özgürleştirebilirsiniz.
That means that if you're a passionate person.
Bu şu an anlama geliyor. Eğer ihtiraslı bir insansanız.
But you act, you perform the activities of goodness.
İhtiraslı bir insansanız ama buna rağmen erdem modundaki faaliyetlerle meşgulsünüz.
Then you will invoke the mode of goodness.
O zaman erdem halini çağırmış olacaksınız.
And your passionate nature will become subdued.
Ve ihtiras modundaki ihtiras halinizde daha aza indirgenmiş olacak.
Same thing, reversible equation.
Aynı şey iki taraf için de iki yönlü de geçerli.
The conditioning of ignorance is, for instance, here it says it covers one's knowledge, binds one to madness.
Evet, kişinin cehaletin neden olduğu koşullanma ise kişinin bilgisini örtmesi ve kişiyi deliliğe bağlaması.
Earlier on, Krishna also said sleep.
Daha önce Krishna aynı zamanda uykudan bahsetti.
So someone who's under the mode of ignorance is going to sleep a lot.
Cehalet modu etkisi altındaki insan çok uyuyacak.
Similarly, if you sleep a lot, you're going to invoke the mode of ignorance.
Aynı şekilde çok fazla uyursanız da cehalet modunu çağırmış olacaksınız.
That's why generally passionate people don't sleep so much.
Bu nedenle çoğunlukla ihtiras halindeki kişiler çok fazla uyumazlar.
And people, because they're so busy.
Çünkü çok meşguldürler.
They're busy trying to enjoy.
Onlar zevk almakla çok meşguldürler.
And people in the mode of goodness, they conscientiously decrease sleeping because they know that sleeping is counterproductive for spiritual life.
Aynı şekilde erdem halindeki insanlar da uykularını azaltmaya çalışırlar. Çünkü bunun manevi pratikler için iyi olmadığını bilirler. Bilinçli bir şekilde azaltırlar.
So keep in mind this reversible equation example.
Lütfen bu bahsettiğiniz iki yönlü eşitliği aklınızda tutmaya çalışın.
That the modes of nature influence us to act in a certain way.
Maddenin üç hali bizi belli şekilde davranmaya iter.
But if we change our activity, our behavior, then we can invoke another certain type of mode.
Ama eğer davranışlarımızı değiştirirsek, maddenin diğer bir halini oluşturabiliriz.
So, and that is what makes us different than animals.
Bu bizi hayvandan farklı yapan şeydir.
By the strength that one derives from Bhagavad Gita, even though we may be in the mode of passion and ignorance,
kişi Bhagavad Gita'dan çıkardığı, yani Bhagavad Gita'dan edindiği güçle biraz halinde olsa bile,
and not really maybe, but just take it for granted we're in the mode of passion and ignorance.
Yani ben belki diyorum ama bundan emin olabilirsiniz, yani cehalet ve ihtiras halinde olduğumuzdan.
By performing the activities of goodness,
erdem halindeki aktivitelerde bulunarak,
it says goodness is liberating, so you become liberated from the influence of those lower modes, your nature.
Burada erdem halinin aydınlatıcı ve özgürleştirici olduğunu söylüyor. Bu davranışlarda bulunarak daha maddenin daha aşağıda bulunan hallerinden özgürleşebilirsiniz.
And that's why we're getting up early and having Mangal Arti and chanting. These are the activities of goodness.
Bu nedenle sabahlar erken kalkıyoruz, Mangal Arti yapıyoruz ve zikirde bulunuyoruz. Bunlar iyilik modunu çağırıyor.
And you can feel the effect on your consciousness, can't you?
Ve bunların sizin bilinciniz üzerindeki etkilerini hissedebilirsiniz.
So it changes your consciousness.
Sizin bilincinizi değiştiriyor.
But there are things that are inbred still within our nature.
Ama buna rağmen hala doğamızda olan şeyler var.
There are still the conditioning of passion and ignorance that make us want to fall asleep when we're doing that.
Bunlar hala ihtiras halinin ve cehalet halinin etkileri bizim uykuya devam etmemizi söylüyor.
That make us think about other types of things, or maybe I should be doing something else. Maybe I should be out on the beach having a good time.
Evet, bizim belki de başka şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor. Belki biraz plajda bulunmamız gerektiğini.
This is our conditioned nature or habit.
Bu bizim koşullanmış olan doğamızdır ya da alışkanlığımızdır.
And we can only break the habits of past conditioning by behaving differently.
Ve geçmiş zamanların alışkanlıklarını ancak farklı şekilde davranarak kırabiliriz.
And when we perform these activities of goodness, then the mode of goodness becomes manifest.
Ve biz bu iyilik, erdem modundaki aktivitelerde bulunduğumuzda erdem modu daha görünür olacaktır. Kendini ortaya koyacak.
So the purpose of these seminars is
bu nedenle bu seminerlerin amacı
for us to recognize that we need to learn how to live in the mode of goodness.
Bizim erdem halinde nasıl yaşamamız, nasıl yaşayabileceğimizi öğrenmemiz için.
And if we live in the mode of goodness, that will actually be the most conducive material condition to enter into the spiritual platform.
Eğer erdem halinde yaşarsak, bu bizim manevi platforma geçiş yapabilmemiz için en uygun olan maddi haldir.
People will not be able to come to the spiritual platform from just ignorance and passion.
İnsanlar spiritual platforma cehalet ve ihtirastan direkt olarak geçemeyeceklerdir.
So Prabhupada had this saying, first be conscious, then be Krishna conscious.
Önce bilinçli olun, sonra Krishna bilinçli olun.
So being conscious means being in the mode of goodness.
Bilinçli olmanın anlamı erdem halinde bulunmaktır.
Because then you're conscious of everything that's happening, everything that you're doing.
O zaman olan her şeyin farkındasınızdır ve yaptığınız her şeyin de farkındasınız.
You know the consequences of everything.
Her şeyin sonucunu bilirsiniz.
And you're in control.
Ve bunun kontrolüne sahipsinizdir.
A passionate person is no longer in control.
İhtiras halindeki kişi kendi kontrolünü kaybetmiştir.
And an ignorant person is lost.
Ve cehalet halindeki kişi tamamıyla kaybolmuş.
Only a person in mode of goodness is in control.
Sadece erdem halinde bulunan kişi bir kontrole sahiptir.
And I'm just going to conclude and then let you have some questions.
Şimdi sonuca bağlayacağım ve sorularınızı alacağım.
In Bhagavatam, Krishna also speaks about the modes of nature, even in more detail than here.
Bhagavatam'da da Krishna maddenin üç hali hakkında konuşmaktadır ve çok buradakinden çok daha ayrıntılı bir şekilde.
And I'll just read some of the things that.
Burada sadece bazı şeyler okuyacağım.
That are in the modes of nature.
Bunlar maddenin üç haliyle ilgili olan şeyler.
Everything is in the mode of nature because everything is in the world.
Aslında her şey maddenin üç haliyle ilgili çünkü her şey dünyada.
Social order.
Sosyal düzen.
Your next life.
Sizin bir sonraki yaşam.
Your place of residence.
İçinde bulunduğum, yaşadığınız yer.
The results of your action.
Eylemlerinizin sonucu.
The type of worship that you do.
Yaptığınız adama hizmeti.
The type of faith.
Sahip olduğunuz inanç şekli.
All of these things are in goodness, passion and ignorance. They're different.
Bunların hepsi cehalet halinde, erdem halinde ve ihtiras halinde olabilir.
Type of food that you eat.
Yemiş olduğunuz yemek.
Austerities.
Fedakarlık.
Charity. Renunciation. Knowledge.
Bilginiz.
Knowledge. The purpose is economic development, endless sustainability. That's knowledge in the mode of passion.
Eğer bilginin sebebi sürdürülebilirlik sağlamaksa ve ekonomik gelişmesi, bu ihtiras halindedir.
Knowledge of where I can get some intoxication to go crazy is called knowledge in the mode of ignorance.
Çılgın gibi yaşamak için nasıl uyuşturucu bulabileceğimle ilgili bilgi cehalet modundadır.
The type of work that we perform.
Yaptığımız iş.
The type of worker that we are.
Ne tür bir işçi olduğumuz.
Understanding.
Anlayışımız.
Determination.
Kararlılığımız.
Happiness.
Mutluluğumuz.
There's different types of happiness. Happiness in goodness.
Farklı şekilleri var.
Happiness in passion. Happiness in ignorance.
Erdem halinde, ihtiras halinde ve cehalet.
And then the condition of the intellect, the mind, and the senses.
Zihnimizin, entelektüelliğimizin koşullanışı.
Sleep in the mode of goodness.
İyilik modunda olan uyku.
Person is alert.
Kişi sürekli olarak aslında
uyku. Light sleeper.
Hafif bir uykusu vardır.
Sleeping in passion means dreaming.
cehalet ihtiras halinde uyku ise rüya görmektir.
Sleeping in ignorance means deep, deep sleep. You can't even wake the person up.
Cehalet halinde uyku ise çok derin bir şekilde uyumaktır. Bu kişiyi uyandırır.
Anyway, so many other things.
Çok farklı şey.
Everything that exists is within these modes of nature.
Bu üç maddenin bu üç haline tabidir.
Therefore, things like what do we eat, where do we live, how do we work?
Nerede yaşadığımız, ne yediğimiz, ne şekilde çalıştığımızla ilgili olan şeyler.
A intelligent person is very selective about these things.
Akıllı bir kişi bu şeyler konusunda çok seçicidir.
The type of music, recreation, dress.
Recreation. Kişinin dinlediği müzik, yaptığı tatil şekli, giysileri.
Yeah, all of these things are in different modes.
Tüm bu şeyler farklı hallerdedir.
When you select those, the ones that you select by your free will, that is the mode that will then act on you.
Özgür iradenizle onların hangi halini yapmayı tercih ediyorsanız, bu maddi doğanın haline bağlıdır.
Okay, tomorrow then Krishna will start discussing the different influences of these modes on different aspects that I just mentioned here, some of these.
Krishna yarın bu madde doğan üç halin farklı şeyler üzerindeki farklı etkileri hakkında konuşacak.
But now anyone have any questions?
Şu anda sorusu olan kimse var mı?
I have two questions.
Benim iki sorum var.
The first one is I have not so.
İlk sorum.
Actually, I don't know so much thing about Ayurveda, but I read something about the three types of body.
Ayurveda ile ilgili çok fazla bilgim yok ama bedenin üç hali ile ilgili bir şey okudum.
Evet. Vata, kapha and pitta. Is there any connection between these types and gunas?
Bu ayurvedik tip beden tipleriyle gunalar arasında bir bağlantı var mı?
Because for example kapas usually kapas are sleeping more than vatas and there are so many things like that.
Diğerlerinden daha fazla uyuyorlar ve bunun gibi birçok şey var.
There's certainly a connection. I don't know whether there's a one-to-one correlation. Does anyone know?
Bir bağlantı olduğunu emin ama buna birebir bir karşılığı olup olmadığını bilmiyorum.
Everything is connected with the modes of nature.
Her şey maddenin halleriyle bağlantılı.
I don't know whether it's a one-to-one correlation, though.
Bunun birebir olup olmadığını bilmiyorum.
Thank you. My other question is about Mother Earth.
Diğer sorun toprak ana ile ilgili.
Many ancient civilizations considered the earth as a mother and the sky as a father because they thought that the rain is like semen and when it comes down then the earth is pregnant.
Yani birçok antik uygarlık toprak anayı anne ve göğü de baba olarak kabul ettiler ve yağmurun da sperm olduğunu düşündüler.
Evet, göğün baba olduğunu düşündüler işte. Hı-hı. Yağmur da sperm gibi. Evet.
Ve toprağa düştüğü zaman hamileyi
bırakıyor. Toprağı hamile bırakıyor. And then all the plants are growing and animals are so we are the children of sky and earth for
ve bu şekilde bitkiler büyüyor, hayvanlar onları yiyor, biz de onların çocuklarıyız.
And I thought Krishna's color is like clouded sky, like and rain only comes from clouds. So
Krishna'nın rengi de bulut rengi olduğu söyleniyor ve yağmur da buluttan geliyor.
Can we say that the Krishna is has completely a type of father.
No, first of all, that type of
Krishna'nın baba olduğunu söyleyebilir miyiz?
That type, that's a good example of knowledge and the mode of ignorance.
Bu cehalet halindeki bilgiye iyi bir örnek oldu.
It's speculation and it doesn't take the most basic logical thing into consideration.
Bu çok spekülatif ve en temel olan şeyi göz ardı ediyor.
Because neither the sky nor the earth are conscious.
Çünkü ne
and neither of them give source of consciousness. Evet. So unconscious things don't give life to make conscious things.
Ne gök ne de toprak bilinçli varlıklar yaratacak bir bilince sahip değiller. Onlar kaynağı olamazlar.
So when you're talking about mother and father, then there has to be conscious entities.
Anne ve babadan bahsedeceksek, onların bilinçli varlıklı olması gerekiyor.
And Krishna is the supreme conscious entity.
Ve Krishna en yüce olan bilinçli varlık.
And from him comes other conscious entities.
Ve ondan diğer tüm bilinçli varlıklar meydana geliyor.
So like that, that's the type of knowledge that people will come up with when they speculate.
Bu insanların spekülasyon yaptıklarında sonuca varacakları bir tür bilgi.
And there may be civilization, and then but what is the value of such civilization? If ultimately civilization doesn't show people how to attain liberation or perfection.
Evet, uygarlık diyebiliriz ama bu tür bir uygarlığın ne anlamı var? İnsanları aydınlanmaya veremiyorsa.
So many civilizations in the world, the problem is most of them are also driven by passion or ignorance.
Birçok uygarlık var ve ama birçoğu da maddenin ihtiras veya cehalet modu tarafından yönlendirilmiş.
I would like to ask that for a person who is in need of ignorance.
Cehalet modunda olan bir kişi için ya da ihtiras halinde olan bir kişi için
what is the most attractive things to change his mood?
Evet, kendi halini değiştirmek için en
example,
en çekici olan şey
talking with someone what is this mezaşmazak which we can think about to change his
perspective. Attitude.
Point of view.
O kişinin
Şirampa
bu şey. O kişinin düşünce şeklini, bakış açısını değiştirmek için yani onun için en çekici olan olacak olan şey nedir diye sordu. İhtirasla cehalet halindeki bir insan için.
Passionate people are always easier to deal with than ignorant people.
İtiraz modunda bulunan kişiler her zaman cehalet modunda olanlarla uğraşmaktan daha kolaydır.
Because you can get them to do something.
Çünkü onların bir şey yapmasını sağlayabilirsiniz.
Because they're active.
Çünkü onlar aktiftir.
Ignorant people don't want to do anything, so it's a little more difficult.
Kişiler bir şey yapmak istemezler, bu nedenle biraz daha zor olur.
But Krishna gives different alternatives according to how much in the mode of passion people are.
Krishna insanların bulunduğu itiraz modunda hangi seviyede olduklarına bağlı olarak farklı alternatifler sunmuştur.
So Krishna says yatkaroshi yarishnashi yaju. All right, if you're attached to activity, then work for me.
Eğer eylemlere bağlıysan, aktiviteye bağlıysan benim için çalış demiştir.
There are people who are attached to working, but they don't really care about the results of their work.
Bazı kişiler çalışmaya bağlıdırlar ama onların sonucuyla ilgilenmezler.
And then there are people, and then those people who are attached to the work, then Krishna just says, "All right, give the result of your work to me."
Ve bu şekilde çalışmaya bağlı olan kişiler için Krishna şöyle demiştir: "Öyleyse işlerinizin sonucunu bana verin."
Why?
Neden?
Because you'll get back more.
Çünkü o zaman daha çok alacaksınız.
So just like in Hungary, one of our old donors, he coined this very good phrase.
Bizim en büyük bağış yapan kişilerimiz, adananlarımızdan birisi bu söze uymaktadır.
He said, "The best business is donating."
Onu söyledim. En iyi işin bağış yapmak olduğunu söyledim.
Because you want to make money, then the best way to make money is to make it for Krishna.
Çünkü eğer para kazanmak istiyorsanız, para kazanmanın en iyi yolu onu Krishna kazanmak.
Because with that way of making money, you're getting all the support of the material energy.
Çünkü bu şekilde para kazandığınızda bütün maddi enerjinin desteğine sahip olursunuz.
And you get Krishna's blessings as well.
Ve Krishna'nın merhametini de.
So that then becomes the most pious way of being greedy.
Bu açgözlü olmanın en erdemli şeklidir.
So we look, and that's one of the things of the modes of nature. We try to look to see what are the main characteristics of a person.
Bir maddi doğanın üç halini incelerken bu modlarda bulunan kişinin özelliklerini inceledik.
Often with one common thing to attract people who are in ignorance is prasadam.
Cehalet modundaki bir kişiyi etkilemek için en iyi yollardan birisi prasadam.
Yeah, they really, really got to be in mode of ignorance to be beyond eating. Sometimes they're already at that stage.
Eğer cehalet moduna çok gömülmüş durumdayız, o zaman yemek yemenin de ötesinde olacaktır.
And then, of course, one thing that needs to be highlighted is these modes of nature combine.
Tabii vurgulanması gereken bir diğer şey de bu maddenin üç halinin birbiriyle karışık olmasıdır.
Passion and ignorance, passion, ignorance, goodness.
Cehalet ve tutku, cehalet tutku ve erdemin üçünün bir arada bulunması.
So there's unlimited combinations.
Bu açıdan sayısız kombinasyon vardır.
Because when you have three things, then you can combine them in six ways.
Çünkü üç şeyiniz varsa bunları altı şekilde kombine edebilirsiniz.
And then those six things, you can further combine them amongst each other.
Ve bu altı şeyi
that's 120 ways.
120 şekilde tekrar kombine edebilirsiniz.
6, 5, 4, 3, 2, 6, 5 is 34, 120, 3 is 360, 2, 720. And then 720 things you combine, so it's endless.
Yani onları tekrar kendi işlerinde kombine edebilirsiniz. Yani bu sayısızdır.
But then the distinctions start to become so fine that generally Srila Prabhupada would talk about 81 combinations.
Ama bu şekilde devam edersek onların arasındaki ayrım çok inceleşmeye başlar. Bu nedenle Srila Prabhupada 81 81.
Someone else? Last.
I'd like to ask that how is it that we have our own heavy karma.
Bir şey sormak istiyorum. Nasıl oluyor da biz kendi ağır karmamız var?
And this knowledge and science about this three new material nature.
Ve bu maddenin üç hali hakkındaki bilme ve bilgiye sahibiz.
Everything so easy, so we can change everything.
Nasıl oluyor da her şey bu kadar kolay, her şey değişiyor? Bu benim kararım, mutlu olma kararım.
How is it?
Bu nasıl oluyor?
Well, it may not be so easy.
Bu o kadar kolay olmayabilir.
To change our nature.
Doğamızı değiştirmek bu kadar kolay olmayabilir.
Because this body is your nature.
Örneğin bu beden sizin doğanız.
And it's going to keep looking like this no matter what you do.
Ve ne yaparsanız yapın o bu şekilde görünmeye devam edecek.
Or worse.
Ya da daha kötü bir şekilde.
But still, by purifying activities, the heart becomes purified.
Yine de bu arındırıcı faaliyetler sonucunda kalbimiz saflaşacaktır.
And the as the heart becomes purified, then the desires which were born from modes of nature, they evaporate.
ve kalp arındıkça bu maddenin üç halinden kaynaklanan arzular da buharlaşacaktır.
And therefore neither the modes of nature will act on us nor and our past karma has more or less been removed.
Bu nedenle ne bu maddenin üç hali bizim üzerinde bir etki sahibi olacak ne de yani oradan yani yok edilmiş olan eski karmalarımız.
But for someone who's in the mode of goodness, it will be easier than for someone in the mode of passion.
Ama bu ihtiras halinde olan bir insan, erdem halinde olan bir insan için, ihtiras halinde olan bir insan için olduğundan daha kolay olacaktır.
And for someone in the mode of ignorance, may be even more difficult to change his nature, because they're deeper. These modes means being deeply, more deeply entrenched in the material world.
Ve cehalet modunda olan bir kişi için daha da zor olacaktır. Çünkü bu maddenin hallerinin anlamı maddi doğaya batmaktır.
So that's why when Prabhupada gives these four regulative principles.
Bu nedenle Prabhupada bu dört düzenleyici ilkeyi vermiştir.
And for instance, the kind of morning program that we have.
Ve bizim yaptığımız gibi bir sabah programı.
These are the activities of goodness by which people can change their natures.
Bunlar kişinin kendi doğasını değiştirebileceği iyilik halinde, erdem halinde olan aktivitelerdir.
And be free from the lower modes, from passion and ignorance, the mode of passion and ignorance.
Ve itiraz ve cehalet halinin etkilerinden de bizi koruyacaktır.
This is the minimum. If you don't do this, then you can't purify yourself and you can't insulate yourself.
Bu yapmamız gereken en minimum şeydir. Eğer bunu yapmazsak yani
purify and insulate.
Insulate. Mutlu olamaz.
Insulate
means?
Insulate, like when you insulate something from heat.
Bu o zaman arınamazsınız ve bunu da etrafınıza yayamazsınız.
Yeah. So it's better to chant 64 rounds.
Tabii ki 64 tur dönmek daha iyi.
That's why Prabhupada says minimum 16.
Nedenle Prabhupada en az 16 tur demiş.
The more you associate with Krishna's holy name, the more you become free from the influence of the modes of nature.
Krishna'nın kutsal ismiyle ne kadar bağlantı halinde olursanız, o zaman maddenin hallerinden o kadar özgürleşmiş olacaksınız.
The external modes and also your own conditioning.
Dışarıdaki olan maddenin üç hali ve aynı zamanda sizin kendi koşullanmışlığınız.
And you can feel it. You chant 64 rounds and you experience it because you see the change in your consciousness.
Ve 64 tur döndüğünüzde bunu hissedebilirsiniz, bilincinizdeki değişimi.
Okay, let's stop for breakfast.
Öyle işte kahvaltı için.
Do we have breakfast?
Kahvaltımız var mı?
Yes. Okay. Yesterday,
dünden kalan şeyleri sunacağız ve meyveler.
Shri Prabhupada ki jai. Shrimad Bhagavad Gita ki jai. Jai Nitai Gaur Premanand ki. Hari Hari Hari.